Craft bira dünyasını işin uzmanlarından dinleyerek bu lezzeti ve kültürü daha yakından tanıdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu içeriğin hayata geçirilme sürecinde yol arkadaşımız olan ve bu alandaki hakimiyetiyle hem craft bira dünyasının önde gelen oyuncularıyla buluşmamızı hem de derinlikli bir şekilde konuyu ele alabilmemizi sağlayan destekçimiz Sanayi Bira ekibine çok teşekkür ederiz. Haydi bölüme geçelim. Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Ben Atakan.
Ben de Koray.
Ben de Zeki. Girmeyeyim mi burada? Pardon.
Yok gir. Çok iyi oldu bu. Evet, konuğumuz Zeki Arusoğlu, Antiox kurucularından. Craft bira dünyasının derinliklerine inmeye ve keyifli bir sohbete hazırsanız yeni bir bölümle daha kulaklarınızdayız. Abi hoş geldin, selamlar, nasılsın?
Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz vallahi. Her şey yolunda mı?
İyi diyelim, iyi olsun. Gündemi biliyorsunuzdur belki, teminat mevzuları abi, tüm craft biracıların derdi. Onun haricinde işimizi yapmaya devam ediyoruz.
Anladım abi, kolaylıkla.
Kolay gelsin.
Teşekkürler. Hemen böyle dertle başladım ama.
Abi zaten bütün bölümlerde acısıyla, tatlısıyla, derdiyle, tasasıyla, umuduyla hepsini böyle konuştuğumuz bir içeriğimiz var. O yüzden hiç sorun değil. Dilersen bir hızlıca seni tanıyarak başlayalım. Nasıl bir yolculuğun oldu? Craft bira dünyasına nasıl adım attın? Hem profesyonel yaşam hem biraz da sosyal yaşamla kombinleyerek bir başlangıç yapalım.
Kısaca kendimden bahsedeyim o zaman biraz. 1984 doğumluyum. Doğma büyüme Antakyalıyım. 40 yıldır buranın kültürünü alarak büyüdük. Üniversiteyi Çukurova Üniversitesi'nde, Adana'da okudum bu arada. Elektrik elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 10 sene bir özel sektör maceram oldu. Demir çelik sektöründe çalıştım. Orta düzey yöneticilik yaptım bu süreçte. Tabii bu sürede sıkça yurt dışı eğitimlerimiz vardı. Bu yurt dışı eğitimleri sırasında İtalyan bir arkadaşım beni craft biralarla tanıştırdı. Açıkçası ben çok bira seven bir adam değilim. Bizim buralarda siz de biliyorsunuzdur biraz böyle rakı, boğma, ev yapımı şaraplar sıkça yaygındır memleketimizde. Biraz bunlarla aslında büyüdük. Çok böyle bira kültürümüz yoktu. Endüstriyel biraları da çok seven bir insan değildim açıkçası. Ama yurt dışına gidince işte salatalıklı biralar, tatlı ekşi biralar, IPA'ler, o dünyayla tanıştık. Ve artık bundan sonraki bütün yurt dışı gezilerim benim hep bu farklı tatları aramakla geçti. Uzak doğuya da gittim. Çin'e, Kore'ye, Japonya'ya. Avrupa'nın da bir kısmını gezdim. İtalya'yı bol bol gezdim. Orada artık her gittiğim yerlerde burada hangi craft biracı varmış. Burada işte hangi brewery'yi gezebiliriz. Hangi pub'da yeni hangi biralar var. Biraz bu arayışlarla geçti. Daha sonra biraz yurt dışı gezilerim azaldı. Tabii ki biraz kurun da etkisiyle. Bu süreçte de biz nasıl yapabiliriz o zaman mademe dönüştü. 2015-2016 sıralarında. Zaten Türkiye'de de o zamanlarda ev biracılığı yeni yeni başlıyordu. Ve yeni başladığı zamanlarda biz de ne yapabiliriz, ne edebiliriz, hangi biraları bulabiliriz arayışına girdik. Herkesin standart başladı. Yani evde ilk kitlerle pilsen yapımı. Daha sonra hadi IPA'yı de deneyelim. İşte buğday birasını da deneyelim diye. Yaklaşık böyle bir sene kit biracılığı yaptım. Daha sonra işte tam tahlığa geçiş yaptım. Amatör bir ekipman kurdum evde. Onlarla yapmaya başladık. Tabii artık böyle yaptıkça arkadaşlar tadıyor. İşte etrafta ki bira sevenler, biz de tadalım, biz de yapmaya başlayalım, nasıl bir şeymiş diye merak edenlere böyle tattıra artık bir şeye dönüştü. Evde yapıyorum, birilerine tattırıyorum. Evde yapıyorum, birilerine tattırıyorum. Daha sonra biraz böyle orta profesyonel bir Herms dediğimiz bir sistem var. 3 kazanlı. Üç kafadardan Hakan abinin videolarında görmüşsünüzdür. Biz daha o zamanlar ondan haberimiz yoktu gerçi. Ama biz bunu evde kurduk. Bu sefer onlarla yapmaya başladık. Sonra biz madem bunun küçüğünü yapabiliyoruz, büyüğünü de yapabiliriz herhalde diye. Acaba bunu ticarete dönüştürebilir miyiz? Daha doğrusu artık özel sektörü bırakıp kendi işimizi kurma ve keyif aldığımız bir iş yapma aşamasına geçebilir miyiz'in fizibilitesini yapmaya başladık. Bu da yaklaşık 2-2,5 senemizi aldı. Yapmaya karar verdikten sonra da artık 2019'da biz şirketimizi kurduk. 2020'nin Ekim ayında da üretime başladık. Yaklaşık 3-3,5 senedir de Antiox olarak faaliyet gösteriyoruz. Mini hikayemiz bu açıkçası. Bir de ortağım var burada, Ali. Onunla beraber yapmaya başlamıştık. Şu an onunla beraber de devam ediyoruz. Kısaca Antiox'un hikayesi bu.
Süper valla. Adım adım anlattın abi bir de. Yani diğer bölümlerde de vardı ya. Ben birayı aslında çok sevmiyordum falan diye. Yani artık ben şey noktasına geldim yani. Hani bira başka bir şey, craft bira başka bir şey.
Evet.
Bir de yani işin ilginç yanı şu, hani sever konuma gelirsin ayrı mesele de. Ciddi bir hobi, bir yaşam tarzı ve bir noktada da hani sınırlı sayıda insan içinde olsa iş noktasına da dönüşüyor. Bence hakikaten ne kadar büyük bir sevda olduğu da ortada yani. Sizin üstünde. Emeğinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Şimdi burada daha detaylı bir şekilde işin zaten hani bira ile craft bira ile ilgili derinliğine doğru ilerleyeceğiz ama bir yandan da işte bahsettiğin gibi Antakya'dasınız. Öncelikle hani geçmiş olsun diyelim. Hani geçmiş yakın zamanda da hani ilk seneyi devirmiş olduk yaşanan bu büyük felaketin ardından. Deprem sonrasında Antakya'da sizlerin genel durumları nasıl? Senin buradan bu bölümle dikkat çekmek istediğin noktalar var mı? Varsa bunlar neler deyip bir sözü yeniden sana vereyim.
Antakya'nın genel durumu pek yok aslında. Çünkü şu an Antakya'da pek bir şey yok. Daha önce geldiniz mi bilmiyorum ama Antakya'yı deprem öncesi ziyaret etme fırsatı olanlar şanslılar.
Ben maalesef o şanssız olanlardandım. Yani planı denk getiremeyenlerdenim.
Ben bir sene kadar önce gelmiştim abi. Üzücü bir tesadüf ama yani bir sene kadar önce görmüş fırsatım oldu.
Yani şu an o eski halinden hani ne çarşısından, işte ne şehir merkezinden, ne işte diğer tarihi yerlerin birçoğun, turistik yerlerin birçoğundan pek eser yok. Şehir dümdüz. Yani tarihi yarı sağlam ya da yıkılmış, tekrar restore edilmesi mümkün ama artık bu son yapılan çalışmalardan sonra çok da mümkün olmayacak bir hale dönüştü Antakya. Her ne kadar böyle kültür mirası olarak işte burası korundu, şöyle ayırdık, böyle yapacağız dedikleri yerlerde şu an saçma sapan çalışmalar yapılıyor ve daha da berbat hale geldi. O yüzden şehrin geleceği açısından çok umutlu değilim. En azından önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. O yüzden hani eski o benim özlediğim çocukluğumdaki, gençliğimdeki Antakya'dan pek bir eser kalmadı. Önümüzde de çok eski haline döneceğini unutmuyorum. Bir yeni bir şey olacak ve başka bir şey olacak. Yani o eski hali de hatıralarda kalacak.
Ama en azından umut veren bir taraf abi. Senin gibi insanların hala orada olması. Yani 40 senelik Antakyalı birinin orayı terk etmeyip orada işine, ticaretine, yaşamına devam etmesi de ufak bir ışık bırakıyor abi. Yani yeni bir Antakya kurulsa bile yani sizin varlığınız orada muhtemelen eskiye dayalı bir şeyleri yaşatıyor olacak. Yani tabii ki daha güzel olmasını gönül ister ama böyle ufak bir şey de güzel yani. Orada yine sahiplenen insanlar olması iyi bir şey diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Benim gibi birçok insan var burada bu arada. Hani kalanlara ve hala burada bir şeyler yapmaya çalışanlara da haksızlık etmeyeyim. Özellikle tabii Antakya merkez gittiği için aslında şu an şehir kısmen Defne tarafına kaymış durumda. Daha önce geldiğinizde Harbiye tarafını gezme fırsatı buldunuz bilmiyorum ama şehir biraz böyle o tarafa kaymış durumda. Ve şehir merkezindeki birçok mekan, üretici, esnaf bu tarafa kaymış durumda. Hala eski Antakya tarafında kalmış olanlar ve ısrarla çalışanlar da var bu arada. Onların da ayrı bir artık Antakya sevdasından kaynaklı diyeyim, buradaki hayatı tekrar canlandırma anlamında diyeyim, inanılmaz emekleri var. Ama dediğim gibi mekanların da esnafın da birçoğu şu an Defne tarafında.
Umarım abi dediğin gibi 5-10 seneyi bulmadan böyle 2-3 sene içinde daha bu insanların isteği azmiyle daha toparlanma, daha güzel pozitif şeyler görülür. Tatsız bir konu ama ders çıkarmamız gereken bir konu. O yüzden böyle ufak bir değinmek istedik.
Evet, geri dönmek isteyenler de çok bu arada. Şu an Türkiye'nin bir farklı yerinde açılan Antakya lezzetleri ya da işte Hatay lezzetleri, restoranları ya da yerel lezzetler adı altında birçok mekan görüyorsunuzdur. Aslında onların birçoğu da ilk fırsatta geri dönüp burada tekrar faaliyete geçmek isteyen insanlar. Umarım daha iyi yerlerde olur diyelim.
Umarım.
Biz elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz burada.
Elinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Bundan sonraki soruyu sen biraz değindin abi. O yüzden ben ufak bir modifikasyonla bunu sormak istiyorum sana. Belki biraz kısa olacak cevabı ama olsun. Ev biracılığından Antiox'a bir kurulum hikayesini çok güzel anlattın abi zaten. Ben orada şeyi merak ediyorum. Nerede kırıldınız abi? Tamam ya biz bu işe giriyoruz abi. Yani fizibilite yaptık dedin, onu yaptık dedin, bunu yaptık ama bunların hepsi 2 yıl, 3 yıl. Bu kırılım nerede oldu abi? Ali ile nerede? Tamam ulan biz bu işi yapıyoruz dediniz.
Aslında iki kırılma noktası var. Birincisi artık özel sektörde birkaç tane de şirket değiştirdikten sonra hep aynı şeyleri yapıyormuşsunuz gibi geliyor. Yani sabah işte 8'de işe yetişmece, akşam 6'da işten çıkmaca, bir sürü mesai, üretimde de çalıştığımız için. Tabii o mesailerde böyle ara ara şeyleri de konuşuyorduk. Yani bu kadar emeği kendi işimize versek daha iyi şeyler yaparız herhalde ya da en azından karşılığını alırız düşüncesi. İkincisi de her sabah yataktan kalktığımızda keyifle gideceğimiz bir işimiz olsun istiyoruz. Çünkü kendi işini yapmak Türkiye'de kolay değil, üretici olmak kolay değil. Çünkü bir sürü vergi yüküyor, Bu sadece bira için geçerli değil. Bu da herhangi bir şey üretseniz dahi doğrudan veya dolaylı birçok vergi, birçok masraf, birçok risk tabii ki. Türkiye'de ticaret yapmak da büyük bir risk. Onlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hani burada motive edici bir unsur gerekiyor. Bira yeterince motive edici bir unsurdu bizim için. Yani en azından ürettiğimiz şey bizim de keyif aldığımız bir ürün. İşler kötü gittiği noktada ya da bir gün çok para kazanırsınız, bir gün az para kazanırsınız ama işe her zaman keyifli gidebiliyorsanız, işe koşa koşa gidebiliyorsanız bence bu önemli bir noktaydı bizim için. Birincisi işten ayrılma noktasıydı kırılma. Hani yeter artık özel sektörü bırakalım ve kendimiz bir iş kuralım kırılma noktasıydı. İkincisi ise bu işi yapalım kırılma noktasıydı. Onun da sebebi söylediğim gibi yani çok keyif aldığımız bir şeyi yapmak bizim için o işte motive edici bir unsurdu.
Kesinlikle hayırlı da olmuş abi, güzel olmuş.
Teşekkürler.
Abi valla şimdi bir yandan işin tabii ki nüfus yoğunluğunun ve yüksek olduğu illere, hani uzaktaki illere de ürünler de gönderiyorsunuz. Bu konum işte lojistik firmalarıyla yoğun bir mesai harcamanız gerekiyordur sanırım. İşte biraz önce konuştuğumuz deprem sürecinden sonra olay muhtemelen hani daha da zorlaşmış olabilir diye tahmin ediyorum tabii ki, ama şimdi senden yorumları duymak isteriz. Ürünlerinizin böyle şişe ve fıçı olarak noktalara ulaşmasında ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Bu işin lojistik dünyasında geliştirilmesi gereken neler var diye bir yeniden mikrofonu sana verelim.
Özellikle büyük şehirlere, yani İstanbul, İzmir, Ankara, ki en çok İstanbul şu anda craft biranın en çok yoğun talep gördüğü şehir İstanbul. Oraya uzak bir noktadayız. Tabii ki bunun avantajları da var, dezavantajları da var.
Abi çok özür diliyorum, lafını böleceğim de şöyle bir avantajım var. Arkandan kuş sesleri geliyor abi. Yani güzel bir yerde yaşıyorsun.
Ofisteyiz abi, bizim burası biraz böyle ağaçlık bir yer.
Ne güzel. Güzel abi. Uzaktasın ama güzel bir yerdesin yani.
Sanayinin içindeyiz ama hani etrafta ağaçlar vesaire de var. Çok yabancı olmadığımız sesle.
Kusura bakma, böldüm ama duyunca yapamadım ya, dayanamadım.
Lojistik olarak İstanbul'a uzaktayız. Açıkçası bunun için tatlı sayılır. Nakliye bedelleri de ödüyoruz. Ama tabii ki bunun yanında şöyle avantajları da var. Birincisi büyük şehirlerde böyle bir iş yerini açmanın maliyeti de yüksek. Gerek kira olsun, gerek oradaki çalışma yaşam şartları olsun. Oranın da bedelleri yüksek. Burası nispeten bunları daha uygun yapabileceğiniz, daha rahat yapabileceğiniz bir şehir. Ki örnekleri de var aslında. İstanbul'a yakın noktalarda kurulum yapmış olan birçok firma da var. Ya da başka şehirde üretip ağırlıklı olarak İstanbul'a ticaret yapan firmalar da var. Bu da tabii ki az önce saydığım şeyden kaynaklı. Yani büyük şehir olmayan ya da daha uygun yaşam şartları olan şehirlerde üretim maliyetlerinizi de risklerinizi de düşürebilen noktalar bunlar. İkincisi ise açıkçası İstanbul'da büyük bir rekabet var şu anda. Biz ise craft biranın hiç olmadığı bir yerdeyiz. Öyle başlamıştık daha doğrusu. Şu an gerçi Asante de katıldı aramıza. O da Adana'da başladı. Tabii ki bu da bir avantaj bizim için. Sonuçta burada bir şey başlattık ve bir yan şehirde bunun devamı geldi. Yarın öbür gün belki Mersin'de bir yer açılır. Ne bileyim, belki Antep'te de bir yer açılabilir. Bu craft biranın da yaygınlaşması için güzel bir fırsat, güzel bir nokta bizim için. Bu taraflarda da hiç craft bira üreticisi olmadığı için ve buraya da lojistik anlamında daha rahat ulaşabildiğimiz için bu noktada da avantajı görüyorum açıkçası.
Süper abi, güzel.
Çünkü şöyle değerlendirebiliriz. Yani İstanbul'daki firmalar aslında her ne kadar İstanbul'u kısmen domine edebiliyorsa kendi şehirleri sonuçta. Onlar da orada nakliye avantajını kullanıyor. Biz de burada nakliye avantajımızı kullanıyoruz.
Aslında bir şekilde durum kendisini dengeliyor gibi yani.
Evet. Bir de turizm anlamında da burası canlı bir şehir. Hani yazlık Arsuz şehrimiz de var. Antakya'da yazın çok canlı oluyor. Hem yaz hem kışın canlı oluyor. Çok yerden turist geliyor. Burada Saint Pierre Kilisesi var. Hristiyanlığın ilk başladığı kiliselerden bir tanesi. O yüzden o yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyoruz aslında. Çünkü buraya geldiklerinde yerel ürünleri aramaya başlıyorlar. Craft birayı görünce, yerel birayı görünce tercih ediyorlar, tadıyorlar. Bizim için de güzel deneyimler oluyor.
Abi orada şeyi ekleyebilirim. Hatay'a, Antakya'ya geldiğimde depremden bir sene önce şey çok hoşuma gitmişti. Ya bir yere oturuyorsun, işte yerel yemekler falan inanılmaz zaten. Bir şey demiyorum ama garsonlar, çalışanlar, personel böyle şeyi tavsiye ediyor. Abi bak bu bizim yerel şarabımız. Abi bak bu bizim yerel biramız falan gibi öne atıyorlar. Yani o sahiplenme hissi acayip güçlü. Bence çok şey de değil. Çok benzer isimde sizin de bir de yerel şarap üreticisi var zaten böyle. Şey oluyorsun. Abi ne güzel diyorsun yani. Şehir birbirini kolluyor ve birbirini öne atıyor. Çok iyi hissettiren bir şeydi. O benim çok hoşuma gitmişti. Diyerek yemeklerinizin güzel olduğunu söyleyerek Atakan'a bırakıyorum burada.
Hala tam beni bağlayacağım yerden abi, güzel bir noktada bıraktın, eyvallah. Şimdi Antakya deyince tabii olayın bu mutfak kültürünü es geçmek imkansız. İşin bir yandan şurasını merak ediyoruz. Bu kültürden beslenerek bölgeye özel işte çeşitli Antiox markası içerisinde burada ürünler geliştirmeyle ilgili bir plan var mı? Veya bu böyle bir herhangi bir rotanız var mı?
Aslında şöyle, bunu geçen Bristol'da sormuşlardı yine. Antakya ile ilgili bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz diye. Bir önceki sene, 2022 yazı ve sonbaharında bizim aslında buranın Karakılçık buğdayıyla bir bira denememiz olmuştu. Deneme değil aslında, sınırlı sayıda bir üretim yapmıştık. 6 aylık bir expo serüvenimiz vardı. Belki duymuşsunuzdur, Hatay Expo 6 ay boyunca bir etkinlik olmuştu. Biz de orada Antiox olarak iki ayrı noktada, hem Antakya'da hem İskenderun tarafında küçük bir kafemiz olmuştu. Ya da pub'umuz olmuştu diyelim. Expo'ya özel bir Karakılçık buğdaylı bira yapmıştık. Orada da 6 ay boyunca servis etmiştik. Çok da ilgi görmüştü. Devamını getiremedik çünkü Karakılçık buğdayının hasat vaktine yakın bir zamanda üretimini yapmak önemli. O yaz yapabilmiştik. Bu yazda yapmayı planlıyorduk aslında ama maalesef deprem kaynaklı ertelemek zorunda kaldık. Bakalım, belki önümüzdeki yazda böyle bir şey yapabiliriz. Yerel malzemeleri kullanmayı çok istiyoruz. Özellikle burada başka yerde bulamayacağınız ya da ağırlıklı olarak burada olan birçok şey var. Ancak tabii ki bunun önünde de bira tebliği diye bir engelimiz var. 4 ana ham madde haricinde eğer bir şey ekliyorsanız biraya, o biraz aromatik biraya, aromatize biraya doğru gidiyor. Onun da farklı bedelleri, farklı masrafları var. Biraz bütçe işi. Yoksa çok istiyoruz. Umarım da yakın zamanda yapabiliriz. Çünkü buraya özgü çok değişik baharatlar, çok farklı aromalar var. Umarım ileride bulur. Yoksa niyetimiz var.
Bu arada her üreticiyle aynı podcast bölümünü çekiyoruz. Atakan, bilmiyorum dikkat ettin mi abi? Hep bu yerel ürün sorularını sorduğumuzda şöyle bir şey var. Ülkede aslında abi Siyez buğdayıyla, Friki buğdayıyla ve Karakılçık buğdayıyla bira yapılmış daha önce.
Evet.
3 farklı üretici gerçekten bölgeye özel buğdaylarla bira yapmışlar. Çok güzel bir hikaye aslında bu ama biz bunu biraz köpürtemiyoruz, biraz ortaya dökemiyoruz. Ama hikaye çok güzel yani. 3 farklı üretici bunu yapması beni çok gururlandırıyor. Umarım devamı da gelir abi. Dediğim gibi belki baharatlar girecek işin içine, belki başka şeyler girecek. Ama güzel. Yani bu şeylerin olması çok keyifli. Dinlemek de bunları çok keyifli oluyor açıkçası.
Ben burada defneyi kullanmayı çok isterim mesela. Defne Hatay'da çok fazla kullanılan bir aroma, yaprak. Ama dediğim gibi bunun önünde şu an bazı
ufak engeller var.
Süper abi. Bir noktada olacak gibi duruyor. Biz de heyecanla bekliyoruz diyeyim. Koray sendeyiz abi. Buyur lütfen.
Abi bir ufak farklı bir konuya kayıp tekrar toparlayacağım. Geçen sene belki seninle konuştuğumuz bir şeydi bu. Etiketlerinize çok ciddi bir değişimle gittiniz. Eski etiketlerinize yeni etiketlerinize ciddi bir fark var. Yani eski etiketlerinizi çok beğeniyordum ama açıkçası biraz okuması anlaması zor olabiliyordu. Yani eleştirilecek kısmı da bu. Yeni etiketler çok daha bana keyifli geldi. Yeni etiketlerden sonra sizin aldığınız geri bildirimler, sizin yorumlarınız nasıl?
Yani şöyle söyleyeyim, iki grup var. Biri o eski etiketteki ince detayları, okumaları vesaire seven ekip. Diğeri ise biraz daha böyle göz alıcı, işte böyle rafta durduğunda direkt gözü görünen şeyleri seven ekip. Açıkçası biz biraz da ticari yaklaştık konuya, aldığımız geri bildirimlerden kaynaklı. Açıkçası ben eski etiketleri çok seviyorum. Çünkü bunu da Tunç adında bir arkadaşımız kendi el çizimi. Her birinde Hatay'ın bir yerinin çizimi var. Onları çok seviyorum ama rafta şöyle bir dezavantajı var. Uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor maalesef. Özellikle perakende satış noktalarında, yani tekellerde, tobakkolarda, zincir marketlerde göze görünmesi zor oluyor. Fark edilmiyor. Dolayısıyla o taraflardan da öyle geri bildirimler aldık. Yani abi burada duruyor ama işte müşteri görmüyor ya. Çok yakından bakması lazım. Bir de metalize etiketler seçmiştik. Hani böyle biraz janjanlı olsun diye. Ama bu sefer de o ışıklardan parladığı için çok renk farklılıkları, detaylar görünmüyordu. Dolayısıyla biraz daha böyle göze çarpan etiketler tasarlamak istedik. O yüzden Pale Ale'i ve Pilsen'i önceden değiştirdik. Tabii Blond'u ve Buğday'ı da yakında değiştireceğiz elimizdeki etiketler tükenince. Ancak depremden sonra da böyle bir kendim de ikiye bölündüm. Çünkü orada da bu sefer şehrimizin özellikle Blond değil de Antakya eski sokaklarının el çizimi var. Şu an böyle elim gitmiyor aslında onu değiştirmeye. Böyle iki arada bir derede kaldım.
Şu an ikisi de var aslında piyasada. Birazcık buradan faydalanabiliriz diye düşünüyorum.
Ama evet, olumlu geri dönüşler aldık yeni etiketlerle ilgili. Hatta olumsuz hiç almadım diyebilirim. Çünkü insanlar da böyle göze çarpan şeyleri seviyorlar.
Daha güzellerine, daha iyilerine, belki ikisinin sentezi belki bir şeyler çıkar abi ileride. Ama elinize sağlık. İki etiketin de gerçekten bir hikayesi ve şey olması da güzel. buradan da artık sanayi biraya bağlıyorum abi. Geçen sene çok keyifli seni ağırladık. Sen de ellerin boş gelmedin. Bu arada böyle gerçekten arka masayı böyle Hatay, Antakya tatlarıyla donatarak geldi sağ olsun. Uçakla geldi ama hepsini taşıdı sağ olsun. Bu geldiğinde sanayi biradaki bu craft bira severlerle oradaki sohbet nasıldı? Geri bildirimler nasıldı ve senin tam tersi gördüğün ortam veya şey nasıldı? Kısaca oradan biraz sanayi bira odaklı bir yorumlarını alabilir miyiz?
Yani ağırlıklı sorulan soru tabii ki depremdi. Ağırlıklı ikinci sorulan soru tabii ki Antiox'un hikayesiydi işte. Çünkü birçok kişi tanımıyordu. Yani bizi tanımıyordu. İşte hikayeyi tanımıyordu, birayı tanımıyordu. Oraya gelen birçok kişi aslında Antiox'a yeni tanışan insanlardı. Güzel de bir ilgi vardı açıkçası. O çok hoşuma gitti. Yaptığınız iş ayrıca çok kıymetli bu arada. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum buradan.
Biz teşekkür ederiz.
Hem geçen seneki nazik davetiniz için hem de craft biraya dair sizin de verdiğiniz emeklerden ötürü. Umarım sizin gibi mekanlar da ülkenin birçok yanında çoğalır diyelim. O günkü ilgiden çok memnundum ben gerçekten. Hem birayı daha önce tanışmadığımız arkadaşlarımızla da tanıştık bu arada. Mesela Das birayla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Orada da Serhatlarla ilk defa yüz yüze geldik. Birçok sosyal medyada craft bira seven, craft bira paylaşan fenomen arkadaşlar da vardı. Onlarla da hiç yüz yüze gelmemiştik. O yüzden benim için çok keyifli bir gündü. Umarım gelen arkadaşlar da aynı derecede keyif almışlardır.
Her zaman bekleriz abi. Her zaman İstanbul'da bir pub'ım var diyebilirim. İstediğin anda kapımız açık abi.
Abi şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Orada bizim her bölüm sonunda Koray'la birlikte sorduğumuz klasik sorularımız var birer tane ama ona da geçmeden önce bir de şunu merak ediyorum. Antiox'u ve Türkiye'deki craft beer ekosisteminin geleceğini nasıl görüyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
Gelecek için umutluyuz. Umutlu olmasak zaten bu işi yapmaya devam etmezdik. Craft bira giderek yaygınlaşıyor. Giderek insanlar daha kolay ulaşabilir hale geliyor. Sadece büyük şehirlerde değil, artık birçok farklı noktalarda da craft bira talebi ve bu talebe karşılık veren mekan sayısı da artıyor. O yüzden ben craft biranın geleceği anlamında umutluyum. Daha çok yaygınlaşacağını ve bizim gibi daha çok üreticinin olacağı yönünde ümidim var. Ama tabii ki bu işin zorlukları da giderek artıyor. Böyle de bir gerçeğimiz var. Girişte de bahsettiğim gibi şu an en yakın tehdidimiz ya da en yakın korkumuz diyelim bir teminat mevzusu. Biz üreticiyiz. Gelenler işte bira fabrikası diyorlar ama aslında küçük birer imalathaneyiz. Ve burada butik bir iş yapıyoruz. Ve bu işin sürekliliğin içinde maksimum el emeği sarf ediyoruz. Craft denmesinin sebebi de bu zaten. E o yüzden buradaki yapılan işin de bir işçilik bedeli oluyor. Dolayısıyla bu da biranın fiyatına yansıyor. Ama işte doğrudan ya da dolaylı gelen her vergi ya da işte yaşam şartlarındaki artık enflasyondaki her artış bizim işimizi de zorlaştırıyor. Bir de üzerine şimdi bu teminatla ilgili bir şey gelirse tabii ki birçok biracı işlerini durdurmak zorunda kalabilir. Böyle de bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Umarım olmaz. Sadece butik bira değil tabii ki. Butik şarap da var bu işin içinde. Onların sayıları bizden daha fazla. Bu kadar çok kişinin emeği, bu kadar çok çeşitlilik umarım boşa gitmez diye ümit ediyorum. Şu an önümüzdeki tek engel, en büyük engel teminat. Ama onun haricinde tabii ki bilinirlik arttıkça, üretim arttıkça ve küçük üreticinin önü açıldıkça craft bira dünyasını Türkiye'de güzel bir gelecek bekliyor diye umut ediyorum.
Abi zaten bana şöyle gibi geliyor. Yani bu craft bira dünyasında sizler gibi bu üretimi yapan insanlar bir kere zorluklarla mücadele etmeye alışkın ve bu konuda kasları gelişmiş olan insanlar. Hayattan keyif alan, tutkuları olan insanlar. Ya bu kombinasyonda hayatta bir sürü şeyi çözebilir gibi geliyor bana. O yüzden ben de bu sohbetlerin hepsinde ciddi şekilde içim böyle umut doluyor ve bugün yapmakta olduğunuz gibi gelecekte de yapacak olduğunuz bu güzel işler için de oldukça heyecanlanıyoruz diyorum. Bir yandan da o bahsettiğim gibi her bölüm sonundaki klasik sorularımıza da geçiyorum. Burada kendinize örnek aldığınız ve işlerini sıkı takip ettiğiniz bir üretici var mı? Varsa kimler? Yurt dışından olabilir. Nasıl isterseniz.
Okey, zor bir soru. Yurt dışından açıkçası çok bir bağlantım yok. Ama yurt içinde bir kişinin adını söylemek de çok zor. Yani Türkiye'de craft bira yeni yeni başlıyor ama belki de işte bu ilk üreticiler olarak bizim avantajımıza. Çünkü hepimizin böyle bir sıkı bir muhabbeti var diyeyim. Haftada birkaç gün böyle birbirimizi arıyoruz. Ne yaptın, ne ettin, yeni haber var mı, yeni bira var mı şeyini yapıyoruz. O yüzden hepsini çok seviyorum. Hepsinin de ayrı ayrı birkaç şeyini beğeniyorum. Bir kişini sıkı takip ediyorum ve şunu beğeniyorum demek benim için çok zor. Ama birkaç örnek verecek olursam Ataç abileri ilk oldukları için ve bu anlamda da biraz craft biracılığın önünü açtıkları için onlara teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum. Özellikle bu Jameson ile birlikte yaptıkları işler. O işi çok beğenmiştim. Saygı duyduğum işlerden biri.
Ben işini kolaylaştırayım abi senin biraz. Soruyu biraz daha farklı bir şekilde sorup. O zaman abi senden şöyle bir şey duyabiliriz. Şeyden bahsettin. Yani bu sürece girmeden yurt dışına gittin. İtalya olsun, uzakta olsun. Gidip farklı tatları denediğin. Abi yurt dışında ya şurada içtiğim şu bira acayip bir şeydi. Tadı damağımda kaldı. Ya da şuraya giderseniz şunu için diyeceğim bir spesifik bira var mı abi?
Bir bira mı söyleme hakkım var?
İki olsun, üç olsun. Senin
sen senin için ilkleri söyle yeter abi.
Ben ekşi biraları çok seviyorum. Ekşi ya da tatlı ekşi diyeyim. İşte göze diyebiliriz. Göze tarzı biraları çok seviyorum. Ya da sour ale'leri çok seviyorum. Önümde de şişesi var açıkçası. Ben her bulduğum fırsatta bir birayı içiyorum. Duchesse de Bourgogne. Hiç içtiniz mi bilmiyorum. Güzel tatlımsı bir malt tadı ve sirke asitliği içeren bir tadı var. Tatlı ekşi, sweet sour diye geçiyor zaten. Bu birayı bulduğunuz yerde için derim. Ben her bulduğum yerde içiyorum şimdi.
O zaman bir şey daha diyeceğim abi. İlk sorulardan birinde örnek verirken dedin ki salatalıklı bira dedin.
Evet.
Onu nerede içtin?
Onu İtalya'da, Bologna'da içmiştim.
Aha, bu da ya, enteresan bir biri olduğu için not olarak dursun istedim kayıtlarda. Domatesi çok fazla duydum çünkü. Çok, onu da denedim ama salatalığı ben de denemedim bu arada.
Evet, ben yani salatalık hafif de böyle limon kabuğu vardı sanırım içinde. Çok böyle keyifli bir yaz birasıydı. Alkolü de düşüktü, %3 alkollüydü. Baya böyle yazın sahillerde lıkır lıkır gidebilecek bir bira.
Süper abi, aldık notlarımızı.
Denk gelirseniz biraz böyle maliyeti yüksek ama Cantillon. İçmiştim. İçmişsinizdir muhtemelen. O da klasiklerden. Onu da çok seviyorum. Bulduğum yerde içmeye çalışıyorum, param yetiyorsa eğer.
Evet abi, kantinyonlar biraz maliyetli maalesef. Abi tavsiyeler için teşekkür ediyoruz ama gerçekten geniş bir yelpaze oldu. Denk gelen olursa İtalya'da salatalıklı birayı ve diğerlerini deneyebilir diyoruz o zaman.
Aynen. Bu bölüm resmen bir turda, hani rotada nerede ne yenilmeli ne içilmeli modunda bir şey oldu. Oraya da yeni bir şey daha ekledik. Süper. Teşekkür ederiz bu güzel paylaşımlarınız için. Vakit ayırdığın için, burada bu yolculuğunu da keyifle anlattığın için ağzına sağlık. Çok mutlu olduk.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Aynı zamanda böyle bir seriye aracı olduğunuz için, imza attığınız için size de ayrıca teşekkür etmek isterim. Yani craft bira için bence yine önemli işlerden bir tanesi. Bizim için çok kıymetli. Umarım buna benzer daha çok örnekle karşılaşırız.
Sanayi biranın destekleri çok önemli abi, her türlü açıdan. Güzel bir kombinasyonla sizlerin de katılımıyla götürüyoruz. Bence böyle konuklarımız, işte sanayi bira, Bubbleworks olarak biz böyle çok güzel üçlü bir saç ayağı olmuş oldu. Sizlerin know-how'ıyla da olay çok da zenginleşiyor.
Teşekkür ederiz.
Koray, senin var mı abi eklemek istediğin bir şey?
Yok abi, teşekkür ederiz.
Tamamdır, bizler de teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir bölümün daha sonuna geldik. Dileriz ki yine böyle güzel notlar aldığınız ve craft beer dünyasının bölümün başında da söylediğimiz gibi ve tam anlamıyla derinliklerine inme fırsatı bulduğunuz bir bölüm olmuştur diyorum ve bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle, keyifle kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.